Ayrım 29.
Küçük A. Tarık Buğra, Türk Dili Dergisi'nin Türk romanında Kurtuluş Savaşı özel sayısındaki soruya verdiği cevapta Küçük A ile yaşantısı arasındaki yakın ilişkilerden söz ediyordu. Çolak Salih'i babasının bürosunda tanımış. 1921 ve 1922 Akşehir'den hiçbir zaman unutamadığı görüntüler kalmış kendisinde. Babasının defterlerinde İstanbullu hoca Topal Gazi, romandaki Çolak Salih, F.N. Ali Emmi, Doktor Minas, Çakır Saraylı ve öteki roman kişileriyle ilgili satırlar varmış. Tarık Buğra o cevapta roman yazanın nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Bir yazarın, bir roman yazarının bir bilim adamı gibi tam o kadar objektif olması gerektiğine inanıyorum. Tarık Buğra'nın romanını yazarken yaşantısından yararlanmasının elbette büyük payı var Küçük A'nın başarısında. Kişilerini yaşadıkları koşulların gerçekliği içinde ele alıyor. Gelenekleri, yetişme koşullarını, yerleşik değer yargılarını hiçbir zaman gözden ırak tutmuyor. Yanılanlar varsa bu yanılmayı doğuran nedenleri anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu ise bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suçlu idiler. Ne var ki Tarık Buğra'nın bir roman yazarının bir bilim adamı gibi tam o kadar objektif olması gerektiğine inanıyorum sözleri havada kalıyor. Tarık Buğra Kurtuluş Savaşı'na bir bilim adamı gibi objektif olarak değil, belirli bir görüşün yazarı olarak bakıyor. Bunu Tarık Buğra'yı suçlamak için söylemiyorum. Tutumunu saptamak için söylüyorum. Ayrıca Kurtuluş Savaşımızın tarihinin bilim adamlarınca bugüne değin tam bir objektiflikle yazılmış olduğunu da sanmıyorum. Bilim adamlarının yapamadıklarını sanatçılardan nasıl bekleyebiliriz? Mehmet H. Doğan, Tarık Buğra'yı eleştirirken şöyle diyordu. Kurtuluş Savaşı'na yalnızca din gözüyle bakan, padişahsız ve halifesiz kurulacak yeni devlete bir türlü ısınamayan, bugün hala sürdüğünü gördüğümüz dinci görüştür bu. Türk Dili Özel Sayı, sayfa 34. Oysa Küçük Ağa 1919 baharında başlar. Çerkez Ethem'in yenilgisiyle sona erer. 1921 sonları ya da 1922 başları o günlerde söylenen kimi sözleri hatırlatmakta yarar var. 20 Ocak 1921'de Anayasa Kanunu dolayısıyla Atatürk şöyle diyordu. Bir prensip olarak hilafet ve saltanat makamını kabul ediyoruz. Dahası var. Saltanatın yıkılması kararından sonra 1 Kasım 1922'de Atatürk şunları söyler. Bundan sonra hilafet makamının dahi Türkiye Devleti için ve bütün İslam alemi için ne kadar verimli olacağını da gelecek bütün açıklığıyla gösterecektir. Kurtuluş Savaşı bürokratların toprak ağalarıyla, eşrafla, din adamlarıyla yaptıkları geçici işbirliğiyle zafere ulaşmıştır. Bu ittifak içinde dinin rolü alabildiğine önemlidir. Bunun için aklı başında bürokratlar her zaman dine karşı saygılı olmak gereğini duymuşlardır. Tarık Buğra bunu ustaca gösterir. Söz gelimi Mülazım Niyazi, Çakır Saraylı'ya yapılan baskında muhtara, "Hayırlısı budur, dine de imana da size de hayırlısı budur." Bilgi Yayın Evi, sayfa 339, der. Yüzbaşı Nazım, kasabanın ileri gelenleriyle konuşurken, "Hepimiz de din ve kan kardeşiyiz." Sayfa 351, der. Bakınız, Yorgun Savaşçı da Bekir Sami Bey'in konuşmalarında dine verdiği önem. Tarık Buğra, İstanbullu hocadan bir küçük ağa yaratırken, bu din adamını İstanbul'dan Akşehir'e, bu mühlik ve muhataralı günlerde yalnız Akşehir'e değil, bütün havaliye ziyadesiyle faideli olacak. Ve ahalimizdeki imanın payı tahta karşı merbutiyetin tecdidine ve tahkimine medar olacak düşüncesiyle gönderilen Fatih Medresesi'nden yetişme bu 21 yaşındaki Mehmet Reşit Efendi'yi yer yer idealize etmekten, yüceltmekten kendini alamıyor. Aynı özgeçiyle savaşan subaylara gösterdiği sevgiden daha fazlasını ona gösteriyor. Ama bu tutumu İstanbullu hocanın, ben zat-ı şahanenin, Halife Efendimiz Hazretlerinin izinden giderim. Zerre inhiraf bana ölümden giran gelir. Sayfa 155 diyen bu din adamının sonunda Ankara ile işbirliğinin zorunluluğunu kabul etmesini önlemez. Eylem içinde bilinçlenerek görüşlerinin tam karşıtı olan görüşlere ulaşmak, nifakın ta kendisi dediği Kuvayi Milliye ile aynı amaçta birleşmek. Benim nazarımda siz artık bir canisiniz dediği insanlarla aynı cephede ölüm kalım savaşına girişmek. Zor bir serüvendir İstanbullu hocanın serüveni. Hiçbir şey beklemeden, küçük ağa hayatı çapındaki bu karardan hiçbir şey beklemiyordu, bekleyemezdi. O erdiği hidayetin, vardığı inancın, yarattığı yeni bir imanın peşine düşmüş, en asıl manasıyla gönüllü bir er kişiydi. Yola çırılçıplak bir canıyla çıkmıştı. Yolun sonuna da çırılçıplak bir canıyla varacaktı. Sayfa 593. Tarık Buğra İstanbullu hocanın küçük ağa oluşunu bu çok önemli süreci pek kestirmeden anlatır. Kendisi de farkında bunun. Küçük ağa er veya geç yolunu değiştirecekti. Bunu çekinmeden iddia edebilirdi. Fakat bu işin bu kadar çabuk, böyle kolay ve hayırlı olması Salih'in yüzündendi. Sayfa 395. Gerçi 331. sayfada Küçük Ağa'nın Kuvayi Milliye üzerindeki yeni yeni tereddütlerinden söz edilir. Ama İstanbullu hoca gibi inanmış bir adamın, padişahından, halifesinden, dininden başka tutkusu olmayan bir adamın, Çolak Salih'in dramatik bir jesti üzerine birdenbire cephe değiştirmesi kolay kolay akıl alır şey değildir. Öyle sanıyorum Tarık Buğra da bu çok hızlı değişimin farkında. Nitekim ileride aynı soruna tekrar dönüyor. Küçük ağa Doktor Haydar'la konuşmasını hatırlar ve şöyle düşünür. Doktorun 3-5 cümlesi onun inanç alemini ta temelden sarsmaya yetip artmıştı. Sayfa 568. Tarık Buğra İstanbullu hocadaki değişme yeteneğini belirtmek için daha önce de yüzbaşı Nazım'a şunları düşündürtmüştü. O bir hain miydi? Asla. Bunu kimse diyemezdi. Hele onu çıkarını düşünen, kendi hesaplarına takılıp kalmış bir haris diye düşünmek katı yüreklilikten fazla bir şey olurdu. Hoca vatanını da milletini de en azından kendisi kadar seviyor, kurtuluşa giden tek yolu tıpkı kendisi gibi bütün gücüyle arıyor, bu uğurda da varını yoğunu ortaya koymak için duraklamayacağını açıkça gösteriyordu. Yüzbaşıyı çileden çıkaran da işte bunu anlamış olmasıydı. Sayfa 275. Gene de hocanın bilinçlenme süreci gereğince belirtilmemiş. Daha çok hocadaki değişimin yol açtığı kişisel acılar, özgeçiler üzerinde durulmuş. Küçük ağa Ankara'da ikinci gruptan bir takım kimselerle dostluk kurar. Daha doğrusu onlar küçük ağayı arar bulurlar. Romanın 606-609. Sayfalarında geçen adları Tarık Zafer Tunayan'ın Türkiye'de Siyasi Partiler adlı eserinin 539. sayfasında da bulabilirsiniz. Bu sayfada ve 538. sayfada ikinci grup azalarının adları verilmiştir. Resmi tarihçilerin kafalara yerleştirmeye çalıştıkları yorum bellidir. Birinci grup ilericidir, ikinci grup gerici. O zaman küçük ağa ikinci gruba eğilim gösterdiğine göre, hep bu gruptakilerle konuştuğuna göre, küçük ağa da, bu arada Tarık Buğra da, gerici oluyor. Epey yüzeysel bir yaklaşım. Bir kere ikinci grup türdeş, homojen bir topluluk değildi. İçinde dinci eğilimler de vardı, solcu eğilimler de. Ayrıca Tanzimat'tan bu yana toplumumuzda gitgide açığa çıkan ikileşmede bürokrasiye karşı İdris Küçük Ömer'in deyişiyle İslamcı doğucu cepheyi, düzenin yabancılaşması sayfa 101, temsil eden güçlere dayanmaktaydı. Bir serbest seçim bu güçlerin iktidara gelmesi demekti. Nitekim ikinci grubun sert muhalefeti zafere kadar anlayışla karşılanmış ama 1923 seçimlerinde hiçbir azası namzet gösterilmemiş ve meclisin ikinci devresine iştirak etmemişlerdir. Tarık Zafer Tunay'a, AGE, sayfa 538. Böylece Tarık Buğra'nın romanındaki Ali Emmi'nin kaygısı doğru çıkmıştır. Ali Emmi Ankara'da kurulacak Millet Meclisi için mebusluk teklif eden Kuvayi Milliyeci Binbaşı'ya, Binbaşı'nın "Biz mecliste şimdilik eyvallah deyip susacak dostların mümkün olduğu kadar çok olmasını istiyoruz" demesi üzerine ısrarla bu "şimdilik" sözcüğü üzerinde durur ve sonunda "o şimdiliğin sonu gelmez diye korkarım da" sayfa 376 der. Küçük Ağa ikinci gruptan dostlarıyla konuşur ve "kimi suçlamalıydı" sayfa 608 diye düşünür. Vatanın bahtı adına onlar Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal de onlara mahkum denecek kadar muhtaçtı. Ama Küçük Ağa bunca düşünceden sonra artık iyice biliyordu. Kopacaklardı birbirlerinden. Üstelik can yoldaşı iken can düşmanı olarak. Sayfa 610 diye düşünür. Küçük Ağa Ankara'da çalışmakla cephede çalışmak arasında bocalar sonunda. O da farkında olmadan Ankara'nın malı olup çıktı. Sayfa 614. Fevzi, "Paşa onu bütün tuzaklardan kurtardı. Mehmet Akif gibi, Sait Bey gibi hakiki vatanseverlerin hakiki dostu yaptı." Sayfa 615. Küçük Ağa'nın seçtiği yan bellidir artık. Tarık Buğra objektiflikten söz açar ama o da ya dinci yorumlar yapar. Sayfa 485. Tanrı'nın çoktan çizdiği. Sayfa 580. Çerkez Ethem'in ipten kazıktan kurtulmuş adamları Müslüman oldukları için Kütahya'yı yağmalamak konusunda şaşkın bir kararsızlığa düşerler. Hakiki vatansever Mehmet Akif gibilerdir ya da yeni döneme duyduğu şüpheyi belirtir. Fakat zor olan Küçük Ağa'yı asıl terleten, diken üstünde gibi tedirgin eden zaferdi, zaferden sonrasıydı. Zira o inanıyordu ki başlangıç bugünler değildi, başlangıç zafer denilen şey olacaktı. Başlangıç yani Türkiye'nin hayatıyla ilgili asıl savaşın başlangıcı ve bu savaş zaferden sonra başlayacak iyilerle kötüler, mideciler ve budalalarla gerçek vatanseverler arasında geçecektir. Sayfa 450. Küçük Ağa ileride 524. sayfada gene aynı şeyleri düşünür. Midecilerle budalalar gerçek vatanseverlerin, kötüler iyilerin karşısına zaferden sonra geçecekti. Asıl savaşta işte bu idi. Tarık Buğra hep bireylerle yorumluyor toplumsal olayları. İyilerle kötüler, midecilerle gerçek vatanseverler. Romanın önemli kişilerinden Reis Bey, toplum üzerine düşünürken Osmanlı İmparatorluğu'nun davayı Tanzimat'la birlikte kaybettiğine inanır. Beklersiniz ardından bir takım akılcı çözümlemeler gelecek diye. Ama Reis Bey, demek bütün dava o dönüm çağlarında meselelerin sağlam ellere, sağlam kafalara gelmemiş olmasında idi diye sürdürür düşüncesini. Ve kuru taklitçiler, ağzı açıklar, rübbeler, şarlatanlar ve elbette satılmışlar ile hainler, kasıtlılar. Sayfa 509 diye basar kalayı. İstanbullu hocanın kişiliğini yüceltmesi, dinci yorumlar yapması, zaferden sonrası için kaygılar beslemesi, Tarık Buğra'nın romanının içeriğini gerici yapmıyor bence. Tarık Buğra romanında o günün temel sorununda, bağımsızlık için savaş sorununda, yerleşik değer yargılarının geçersizliği karşısında İstanbullu hocanın birçok kişisel kayba ve acıya rağmen yeni bir görüşe ulaştığını gösteriyor. Ali Emmi'nin ağzından demokratik özgürlükler konusundaki haklı kaygılarını belirtiyor. Nitekim Ali Emmiler haklı çıkmıştır. Çolak Salih'in kişiliğinde Türk halkının gücüne olan inancını somutlaştırıyor. Ayrıca Tarık Buğra'nın anlattığı dönem çeteler dönemidir. Düzenli ordu henüz tarihsel görevlerini yapmaya başlamamıştır. Dolayısıyla düzenli ordudan kişilerin romanda fazla yer tutması olanağı yoktur. Bütün bunlar anımsanınca Küçük Ağa'ya içeriğinden ötürü dinci, hilafetçi diye saldırmanın pek öyle geçerli olabileceğini sanmıyorum. Küçük Ağa sevgilerin romanıdır. Tarık Buğra'nın Akşehir'i de Akşehir insanlarını da ne kadar çok sevdiğini sayfalar boyunca izlemek mümkün. Söz gelimi bir Akşehir'de sonbahar kısa sürer, teşrinler daha çok kışa bakar. Sayfa 263. Cümlesinde bile bir yaşamışlığı, yaşanmış bir sevgiyi görebilirsiniz. Bu yaşamışlık, daha doğrusu yaşantılardan yararlanma, Tarık Buğra'ya Çolak Salih gibi unutulmaz bir roman kişisi yaratmak olanağı vermiş. Bir Phoenix gibidir Çolak Salih. Küllerinin içinden yeniden doğar. Mahvolmuş, çürümüş, bitmiş, savaşın batağına batmış bir beden ve tıpkı o beden gibi bir ruh. Salih esaretten böyle dönmüştü işte. Ama Salih, Tanrı ona ikinci bir doğum ihsan etmiş gibi, kelimenin bütün gücüyle bir kahramandı şimdi. Aldanışları, inat, yanlışları isyan olsa bile, ona kimin ne demeye hakkı vardı? Çünkü kimin bu mucizede emeği, hatta arkalama payı vardı? Tarık Buğra, Salih'teki gelişimi ve değişimi ayrıntılarıyla ve büyük bir ustalıkla anlatır. Küçük ağaya o acı gerçeği söylememek için ne güzel kaybolur gider Çolak Salih. Tarık Buğra, Akşehir eşrafını da çok iyi tanıyor. Eşrafın töresini de. Kuvayi Milliye'nin kasaba ile ilişkisini de. Bu ilişki Kuvayi Milliye-eşraf ilişkisidir. Kuvayi Milliye'nin halkla doğrudan ilişkisi yoktur. Halkla ancak eşraf aracılığıyla ilişki kurulabilir. Nitekim Yüzbaşı Nazım Akşehir'de Kuvayi Milliye'nin desteklenmesi için gider eşraftan Küçük Hacı Bey ile görüşür. Hacı Bey'in cevabı ilginçtir. Bizde, yani Akşehir'in eşrafı, F.N., yarın bu mesele için toplanıp karar verecektik. Tarık Buğra eşrafın bu toplantısını, toplantıya katılanların karşılıklı ilişkilerini, birbirlerine gösterdikleri saygıyı, anlayışı çok ustaca anlatır. Romanda sık sık Rum ve Ermeni zulmü üzerinde de durulur. Söz gelimi Yüzbaşı Nazım, Küçük Hacı Bey'i Kuvayi Milliye'ye çekmek için, memleketin halinden, Yunan ordusunun, Rum çetelerinin, Ermenilerin yaptığı zulümlerden, sayfa 167, söz açar. Ali Emmi de eşrafın karar toplantısında aynı amaçla şöyle der. Ermenisi şarkta, Pontus'u şimalde, ümmeti Muhammed'in ırzına, namusuna, canına kıyar. Sayfa 176. Tarık Buğra'nın bunu bilinçli olarak yaptığını sanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist niteliği tartışmasını şimdilik bir yana bırakarak, sadece Rum ve Ermeni azınlığı ile eşraf arasındaki ilişki açısından, Doğan Avcıoğlu'ndan bir alıntı yapmak istiyorum. Eşrafın emperyalizmle tam uzlaşacağına rağmen nasıl olmuştur da emperyalizme karşı eşrafa dayalı bir kurtuluş savaşı verilebilmiştir? Verilebilmiştir zira emperyalizm karşımıza eşrafı ve bütün halkı toptan yok etmeye yönelmiş Rumluk ve Ermenilik olarak çıkmıştır. Doğrudan doğruya emperyalizme karşı değil, Türk ve Müslümana can ve mal hakkı tanımayan unsurlara karşı, yani Anadolu'da Rumluk ve Ermenilik kurulmasına karşı savaşılmıştır. Milli Kurtuluş Tarihi 3. Cilt, sayfa 1050-1051. Tarık Buğra romanın ikincil kişilerini de büyük bir gerçeklikle çizer. Herkes kendi ortamının, kendi koşullarının, belirli ahlak ölçütlerinin, değer yargılarının insanıdır. Tarık Buğra bu insanlara anlayışla, tarafsızlıkla ve en önemlisi sevgiyle bakar. Bir diyalog ustasıdır Tarık Buğra. Konuşmalar romanı uzatmak için değil, geliştirmek için, roman kişilerini tanıtmak için kullanılır. Reis Bey'in Hasan'la söze, "Sen asıl nerelisin Hasan?" sayfa 259 diye bir başlayışı vardır, unutulmaz. Bir yaşama zenginliğinin tortusunu bulursunuz o cümlede. Doktor Haydar, Yüzbaşı Nazım, Çakır Saraylı, Çerkez Tevfik Bey, Çerkez Ethem ve daha pek çok kişi büyük bir başarıyla anlatılmıştır. Çeteci gerçeğini birkaç satırla ne güzel belirtir. Çünkü onlar emir bir yana, öğütleri bile iyi niyetlerine rağmen bir gurur, bir haysiyet meselesi yapıp çıkıyorlardı. Onlara göre koca bir ölüm kalım savaşının merkezi, mihveri kendileriydi. Her şey kendilerinden başlıyor, kendilerinde bitiyordu. En iyi siyasetçi kendileri, en iyi kurmay kendileriydi. Zira vatanı, milleti en çok seven kendileriydi. Ve onlar olmasa vatan çoktan elden giderdi. Çete reislerinin çoğu işte bu durumda ve böyle düşünmekteydi. Sayfa 534. Bu arada Tarık Buğra'nın bir tutumuna değinmek istiyorum. arada bir kara keçiliden söz eder. Ama bunu bir sır gibi saklar. Neyin nesidir bu kara keçili hikayesi? Bunu romandan çıkaramazsınız. Roman kişilerinin bunu saklaması olağan. Ama romancı açıklayabilirdi. Bildiğim kadarıyla Çerkez Ethem kara keçili aşireti içinden 700 kişilik bir milis birliği kurar ve bunu Bolşevik taburu adıyla kuvvetlerine katar. Roman başlangıçta sakin sakin sürüp giderken sonlara doğru bir hızlılık kazanır. Tarık Buğra söylemek istediklerini bir an önce söyleyip bitirmek ister gibidir ve roman yer yer bir serüven romanına benzemeye başlar. Küçük A'yı ve Küçük A Ankara'dayı Bilgi Yayın Evi'nin baskılarından okudum. Küçük A'nın ilk baskısı 1963'te, Küçük A Ankara'danınki 1966'da yapılmış. Ama öyle sanıyorum, Tarık Buğra kitabının yeni baskısında bir takım değişiklikler yapmış. Nitekim Behçet Necatigil Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü'nde Küçük A Ankara'dan söz ederken romanın bitişini şöyle özetliyor. Görüşemediği karısının birkaç gün sonra ölümü üzerine Ankara'ya döner. Doktor Haydar Bey oğlu Mehmet'i ninesinden ona yani Küçük A'ya alacağına dair kesin söz vermiştir. Yazık ki Tarık Buğra romanını elden geçirirken dikkatsizlikten doğan kimi yanlışları olduğu gibi bırakmış. Söz gelimi Doktor Haydar yerine zaman zaman Doktor Hamdi deniyor. 17. sayfadaki Raziye, 453. sayfada Ruziye oluyor. Küçük A Çerkez Ethem'le 529. sayfada tanıştığı halde 412. sayfada Çerkez Ethem'in Küçük A ile Çolak Salih'i çağırmasından söz ediliyor. Romanda pek çok dizgi yanlışı var. Bir örnek, bizzat tasdik edeceğim efendim. Sayfa 224. Doğrusu şöyle olacak, bizzat tasdik, rahatsız etmek. Edeceğim efendim. Atlama bile var. Bakınız sayfa 404. Yağmur beklerken. Tarık Buğra serbest fırka olayını bir kasaba çerçevesi içinde ele alıyor. Kendi ekonomik sorunlarından ötesini düşünmeyen bir kasaba. Birbirleriyle dostça geçinen insanlar. Ufacık aşığım ağrısız başım diyen avukat Rahmi ve serbest fırkanın kuruluşunun bütün bu insanları bu insanlar arasındaki ilişkileri değiştirişi. Kadınlara, çocuklara varıncaya kadar. Roman bir sinema kamerası gibi önce kasabayı, parkın açılış töreni, kasabadaki bürokrat ve Cumhuriyet Halk Fırkası saltanatını, sonra romanın baş kişisi avukat Rahmi'nin sevgi, içtenlik, mutluluk dolu evini gösterir. Serdar'ın baba fırka ne demek sorusuyla ilk kez 37. sayfada fırka sözcüğünü okuyoruz. Rahmi'nin yanıtı, ne bileyim ben oluyor. Rahmi gerçekten bilmez fırkanın ne olduğunu. Avukat Kenan Bey'e Dostoyevski'yi tanımayanlarla ne konuşacağım diyen ünlü bir kasaba avukatı. Yağmurun ne demek olduğunu iyi bilirim. Lakin devlet hükümet işleri siyaset, Kaymakam Bey'le Gül Beyazların Mahmud'u. Cumhuriyet Halk Fırkası Mutemedi F.N. Koyun bir yana, azıcık aklım erer desem yalan olur. Sayfa 46. Derken doğruyu söylemektedir.